gerçekten. Dolayısıyla adımız da yemek olduğu yere, için.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Temmuz 2020 günlerden Perşembe. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Hemen bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Gazeteci, yazar, eğitimci ve mütefekkir Asım Gültekin, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gültekin, 45 yaşındaydı. Aynı zamanda Dile ve Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar pek çok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını yürüten Gültekin, evli ve iki çocuk babasıydı. Usta yazar ailesinin isteği üzerine bugün ikindi namazını müteakip Amasya'nın Taşova ilçesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi mezarlığına defnedilecek. Asım Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Efendim dünya hayatı çok kısa, ölüm bize o kadar yakın ki. Dün programda Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirini okumuştum. Yaş 35, yolun yarısı eder diyordu şair. Bahsettiği yolun yarısını biraz geçtikten sonra 46 yaşında hayata gözlerini yumdu Cahit Sıtkı Tarancı. Asım Gültekin ise 45 yaşında hayata veda etti. Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Efendim iyi insanlar birer birer aramızdan ayrılıyor maalesef. Geriye yaptıkları güzel işler, söyleyip yazdıkları güzel sözler kalıyor. Asım Gültekin 18 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında şöyle demişti. Kusuru kendimizde aramalıyız. Kimseye kolay kolay kızmamalıyız. İmtihan, imtihan dünyası. Mihnet tabiatında var. Rabbimin sevdiği ne güzel kulları var şu dünyada. Onlar yanlışa düştüğümüzde ne de güzel tutarlar elimizden. Dünya onlarla güzel, secdeyle güzel, zikirle güzel, hay, hak, hu. Böyle dedi. Gültekin'e tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Dünya Dergiler Birliği Başkanı Sayın Metin Uçar telefon hattımızda olacak. Rahmetli Asım Gültekin'i yad edeceğiz efendim. Hayatın Seslerinde bugün insanlık tarihi boyunca pek çok hastalığın tedavisinde kullanıla gelen müzik terapiyi konuşacağız. Müzik terapi kitabının yazarı psikiyatri doktor Adnan Çoban telefon hattımızda bizlerle olacak. Her perşembe olduğu gibi Huzur Hayat köşemizde dini bir konuyu ele alıyoruz. Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. Bu hafta kurbanı konuşacağız efendim. Kurban nedir? Kurban kesmek farz mıdır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl kurban keserdi sorularının cevaplarını öğreneceğiz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Sayın Aynur Yaşar telefon hattımızda olacak. Efendim şimdi Asım Gültekin'i konuşmak üzere Dünya Dergiler Birliği Başkanı Sayın Metin Uçar'a bağlanıyoruz. Sayın Metin Uçar telefon hattımızda. Sayın Uçar merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, teşekkür ederim.
Öncelikle sizlere ve tüm toplumumuzda başsağlığı diliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.
Amin.
Sosyal medyada binlerce taziye mesajı var. Dünden beri sevgi dolu, derin üzüntü dolu paylaşımlar yapılıyor. Toplumun her kesiminden bu kadar sevilen bir insan, bu kadar çok sevilen bir insan Asım Gültekin. Bu kadar çok seviliyor olmak tabii ki her insana nasip olmuyor. Asım Gültekin'i bu kadar değerli kılan neydi? Bize anlatır mısınız?
Evet, yine buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hak rahmet eylesin inşallah. Camiamızın başı sağ olsun, bütün dergici arkadaşların da başı sağ olsun, ailesi, kederli ailesine de buradan ben bir kez daha başsağlığı diliyorum. Şimdi insanı tabii değerli kılan pek çok unsurlar mutlaka vardır. Ama Asım Gültekin'in sosyal medyada sizde anladığım kadarıyla takip ettiğiniz, orada da görmüş olmalısınız. Her kesimin içerisinde sevgi tohumu eken ve gerçekten kalplerinde yer eden bir tarafı var mıydı? Evet, vardı. Neden? Çünkü Asım kendisini bu memleketin, milletin değerlerine adamış. Bunları kültürel anlamda öne çıkaran ve hiç gocunmadan, gecesini gündüzüne katarak, küçük büyük demeden herkese bunları ulaştırmanın derdinde olan bir insandı. Yani kendisi için değil, haricindeki herkes için bir şeyler yapabilme gayretinde olan bir hali vardı.
Evet.
Dolayısıyla o bütün kalplerde mâkes bulan bir taraftır. İnsan İsa'nın kölesidir. Dolayısıyla her ihtiyaç karşılandığında o oluşan muhabbet hali aslında gerçekten tecessüm etmiş bir tarafa dönmüştü. Neden? Çünkü o hali bütün insanlarda halis, samimi ve net bir şekilde yaşayabilen bir durumu vardı, duruşu vardı, tutumu vardı. Bundan dolayı ben hani kendimi söylüyorum, kendimden de bakarak bunu söylüyorum. Etrafımdaki arkadaşlardan da gördüğüm, dinlediğim kadarıyla bunu net söyleyebiliyorum. Bu halis hali o kalplerdeki olan muhabbetini ortaya koyabilmiş bir durum.
Evet.
Dolayısıyla Asım'ın bu kültürel noktadaki yaklaşımı, duruşu, tabi bu da çok net, burası belki çok üzerinde durulması gereken bir konu. Asım hiçbir şekilde o durduğu yerden söylemiş olduğu cümleleri değiştirmeden yıllarca aynısını söyleyebilmiş bir insan. Hangi platform olursa olsun, hangi durum olursa olsun, hangi hal olursa olsun ki son dakikaya kadar, son anına kadar da bu halini devam ettirebilen, ki sabah bir arkadaşım aradı. Söylediği şey şu: ya Allah rahmet eylesin, kardeşimiz yani bu hali var ama son dakikaya kadar bir insan hala dergi mi der? Hala kültür mü der? Evet, bu böyledir. Dolayısıyla evet. Asım gerçekten bunu yaşayabilmiş bir insan ve yaşatma gayretinde olmuş bir insandır. Bundan dolayı da bütün kalplerde yer bulduğuna ben inanıyorum ve böyle de biliyorum.
Evet. Değerli insanlar hayattayken kıymeti pek bilinmiyor. Gittikten sonra pek çok gerçek açığa çıkıyor. Herkes hikayesini anlatıyor. Sizin de rahmetli Asım Gültekin'le bir hayat hikayeniz var, bir yolculuğunuz var. Bize biraz tanışma serüveninizden bahseder misiniz?
Bizim Asım Gültekin'le yolculuğumuz dergilerle başlamış oldu. Türkiye Dergiler Birliği olarak başladık. Dünya Dergiler Birliği olarak devam ettiğimiz bir süreci yaşadık. Bu süreç dergi bağlamında 11-12 yılı bulan bir tablodur. Tabii Asım hakikaten yani dergileri insanlara, gençlere özellikle sevdiren, okullarda dergilerin sen daha hala dergi çıkarmadın hadi bakalım diyebildiği tarafı olan bir insan. Dolayısıyla bizim de bir tarafımız tabii dergici, dergi çıkarıyoruz. Dolayısıyla bizim bu dergi birliği bünyesinde yolumuz kesiştikten sonra Asım'ın enerjisi, Asım'ın az önce de altını çizerek söylemiş olduğum durduğu yerden hiç ayrılmadan ve o sonuca gidecek bir çalışma içerisinde, gayret içerisinde olması gerçekten takdire şayan. Ve dolayısıyla dergi dediğimizde mesela dünyada bir dergi fuarı yoktur. Ama Türkiye'de var. Çok kimse bilmez bunu.
Evet.
Türkiye'de 10 senedir devam eden bir dergi fuarı var. Bunun altında gerçekten çok ciddi emeği olan bir insan varsa o da Asım Gültekin'dir ve böyle bir kültürel çalışmayı başarabilmiş bir arkadaştır. Dolayısıyla bugün okullarda dergicilik okulu yapıyorsa ve çocuklar dergi çıkarıyorsa emin olun bunun da altında Asım Gültekin adını çok net yazabilirsiniz.
Evet.
Bir genç kitap okumak istiyorsa bir şekilde A kitabını alıp B şahsiyetine ulaştırabilen bir hali. Mutlaka her gittiği yerde şeker çikolata ikram eden çoktur ama kitap ikram eden azdır. Asım mutlaka kitap ikram eden bir adamdır. Dolayısıyla Asım'ın bu hali, bu duruşu, başlamış olduğumuz o süreçle beraber devam eden o çizgisinin hiç bozulmaması benim hayatımdaki belki en önemli noktalardan bir tanesidir. Çünkü siz bir şeyi hani yer ettirmeniz için, oturması için, gerçekleşmesi için onun üzerinde durmak mecburiyetlisiniz. Evet, kıymetli insanların değeri gittikten sonra alışıyor. Neden? Çünkü o insanlar işlerine odaklanıyorlar. Hedeflerinde işleri, kendileri yok. Kendilerini göstermiyorlar. İşleriyle ortaya çıkıyorlar. Her ne zaman gitti o boşluk ortaya çıktığında ya burada kim vardı diyorsunuz kafanızı kaldırıp. Ya işte orada Asım Gültekin var.
Evet.
Orada dergi dediğinizde, kültür dediğinizde, edebiyat dediğinizde bu tarafı ısrarla o meşhur yeleğinin altında, sarı yeleğinin altında ve o kalpağının altında bir tane Asım Gültekin görürsünüz. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin. Dergi çalışmalarından bahsettiniz. Son dönemde dergiciliğinin yanında gençlerle yüz yüze yaptığı etimoloji derslerini de biliyoruz. Evet. Tabii şimdi Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer kitabında da dava delisi Kerim kimdi sorusunun yanıtı olarak da Asım Gültekin'in ismini veriyorlar. Ben size şunu sormak istiyorum. Asım Gültekin'in davası neydi? Bilmeyenler için anlatır mısınız biraz?
Asım Gültekin öncelikle samimi bir Müslümandı. Dolayısıyla bu toprağın bir değeri olarak ve bu topraktan ortaya çıkmış bütün değerleri savunan haliyle beraber bütün gençlere bunu aktarmanın derdiyle hemhal olmuş bir insandı. Yani en net belki söylenebilecek tablo budur. Buradan arkadan gelen nesil bu kültürel erozyon içerisinde savrulup gitmesin derdinde olup bir şekilde o gençlere bizim değerlerimizi aktarma gayreti içerisinde olan bir insan. Ki enteresandır mesela. Dergicilik dediğimizde dergiler bir araya geldiğinde bir ifadesi var. Secde merkezi dergiler der. Bu onun mesela bir çizgisidir. Orada duran bir hali vardır. Dolayısıyla Asım Gültekin'i siz kültürel anlamda da baksanız onu gerçekten dolu görürsünüz. Edebiyat anlamında baksanız dolu görürsünüz. Dergicilik anlamında zaten dolu görürsünüz. Diğer taraftan da baktığınızda hakikaten samimi bir insan görürsünüz. Onun bütün derdi olanı gelecekle buluşturup buradaki değerin kaybolmamasına gayret etmekti.
Evet. Sayın Uçar, Dursun Ali Erzincanlı da sosyal medya hesabından şunu yazmış. Bir derviş edebiyat dünyasına edebini bırakıp ebediyete göçtü. Ya bu sözler bile Asım Gültekin'i anlamak için kafi geliyor.
Evet.
İzin verirseniz sosyal medyada yapılan paylaşımlardan biraz bahsetmek isterim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir paylaşımda bulundu. Eğitimci yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı. Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bir paylaşımı var. Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı, kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağ olsun. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de bir paylaşımda bulundu. Asım Gültekin abimizin vefatı dolayısıyla çok üzgünüm. Kelimeler kifayetsiz. Ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Sanatçı Hakan Aykutsa Asım Gültekin'in hayatının incelenip örnek alınması gereken bir insan olduğuna dikkati çekmiş. Kendini insanlığa faydalı işler yapmaya adamış, adeta bir vakıf insanı olmuştu. Bir lakabı herkesin tanıdığı, herkesi tanıyan adamdı. İş dünyasından siyasete kadar çok geniş bir çevrede sevilen bir insan olmasına rağmen makam, mevki ve menfaat peşinde koşmamış, kendini eğitime ve özellikle de gençlere adamıştı dedi. Paylaşımlar böyle, çok daha fazlası var ama vaktimiz maalesef kısıtlı.
Yani söylenen her şeye katılmamak mümkün değil. Elhak hepsi doğrudur. Hepsinin altına imzamızı çok rahat atabiliriz. Belki şunu eklemekte fayda var. Asım malumunuz bir öğretmendi. Edebiyat öğretmeniydi. Fakat Asım'ın okulu duvarlarla sınırlı değildi. O bahçeye taşmıştı, dışarılara taşmıştı, parklara taşmıştı. Yani bu sınırları aşarak gençlerle buluşabilen ve gençlerin kalbine dokunabilen nadir insanlardandı. Dolayısıyla bu bahsedilen örnek alma konusu belki bu cihetten de öne çıkarılmalı ve mutlaka bu tarafı da incelenmeli demek ben özellikle istiyorum. Çünkü gerçekten biz gençlerimize dokunmak, onlarla buluşmak ve biz durduğumuz yerden gördüğümüz şeyi onlarla buluşturmak mümkün ve buna gayret etmek mecburiyetteyiz. Bunu yaparken de işte önümüzde bir örnek var. Bütün samimiyetiyle, ihlasıyla, gayretiyle ve İşte herhangi bir şey gözetmeksizin, beklemeksizin, gece gündüz koşturan haliyle Asım Gültekin gerçekten güzel bir örnek. Ruhu şad olsun.
Amin. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Uçar.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar Dünya Dergiler Birliği adına arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar telefon hattımızdaydı. Asım Gültekin'i konuştuk. Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Götür, gel cana götür, can.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, şimdi bir telefon bağlantımız var. Kime bağlanacağız? Psikiyatr Doktor Adnan Çoban. Sayın Çoban, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
İyi günler diliyoruz. Sizinle bugün müzik terapiyi konuşacağız. Sizin de müzik terapi adında bir kitabınız var. Müzik terapi nedir? Bize isterseniz öncelikle bundan bahsedin, sohbetimize böyle devam edelim.
Müzik terapi insanların biyopsikososyal ve fiziksel zihinsel ihtiyaçlarını karşılamak için müzikal aktiviteleri ve müziği aracı kılan bir terapi yöntemi aslında. Hı hı. Yani bizim normal klasik terapilerde değil mi, insanların bir takım ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçları olabilir, ruhsal ihtiyaçları, zihinsel ihtiyaçları veya fiziksel ihtiyaçları olabilir. Bunları belirliyoruz. Ondan sonra bu ihtiyaçları gidermek için bir takım programlar yapıyoruz. İşte bu müzik terapide de bu programın içerisinde bizatihi müzikal aktiviteler var. İşte müzik, bir enstrüman çalmak olabilir, şarkı söylemek olabilir, müzikte hareket, dans, folklor gibi bir takım uygulamalar olabilir. Veya bir müziği yorumlama olabilir. Bir müzik eşliğinde işte esneme veya işte gevşeme, solunum egzersizleri olabilir. Yani bir takım metotlar var. Müzik terapi teknikleri var. Bu teknikleri kullanarak kişinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir yöntem.
Evet. Sizinle söyleşimize başlamadan önce dinleyicilerimize de bir terapi örneği dinlettik. Çok güzel bir müzik vardı. Peki tarihin ilk devirlerinde, sonra müzik Osmanlı terapi, döneminde...
Türk müzik terapi albümümüzden bir şey.
Evet, evet. Evet. Doğru. Evet. Tarihin ilk devirlerinde ve Osmanlı döneminde bu müzik terapiden nasıl yararlanıldı?
Şimdi bu zaten müzik insanın doğuşundan beri, insanlığın doğuşundan beri hayatın içerisinde var olan bir kavram. Yani bütün işte kainat sonuçta bir ahenk içerisinde hareket ediyor. Kainatın bir ritmi var. Bir düzen içerisinde her şey hareket ediyor. İnsanın kendi iç dünyasında da bir ritim ve ahenk söz konusu. Bazen bu ahenk bozulabiliyor. Yani tabiat hiçbir zaman ahengini kendi içinde kaybetmeye çalışıyor ama tabiatın bile ahengini bozmaya çalıştığımız durumlar oluyor. Gördüğümüz gibi işte yani mesela küresel ısınma vesaire falan aslında kainatın kendi içindeki o ahengin bozulmasından kaynaklanıyor. İşte biz bu insanın kendi içindeki ahengin, dengenin bozulması noktasında yüzyıllar boyunca insanlığın varoluşundan beri müziğin bir şekilde aracı kılındığını görüyoruz. Yani her devirde, her toplumlarda, her kavimlerde müzik bir şekilde insanların bütün yaşantılarında bir aracı olmuş. Yani insanların efendim işte acılarını dile getirmelerinde, sevinçlerini, hüzünlerini, öfkelerini, korkularını dile getirmelerinde hep müzik aracı kılınmış.
Evet.
Bunun ilk tipik örneğini bu şamanlarda görüyoruz. Mesela şaman ailesinde şamanlar aslında baktığınız zaman tarihin belki de ilk hekim modelleri, ruh hekimi modelleri. Ne yapıyorlar? İşte insanların içindeki o kötü ruhların, yani insanları hastalandıran etkenlerin kötü ruhlar olduğunu düşünüyorlar ve onlara ulaşıp, onların frekansına ulaşıp onu müzikle yok etmeye çalışıyorlar. O dengeyi bir şekilde tekrar kurmaya çalışıyorlar. Bu gelenek yüzyıllarca devam ettiği için bizim coğrafyada yani işte Osmanlı'nın daha öncesinde işte Farabi, İbn Sina, Kindi gibi büyük hekimlerin, düşünürlerin yaşadıkları dönemlerde etkin bir terapi yöntemi olarak, tedavi yöntemi olarak müzik devreye sokulmuş. Sonra Osmanlı ve işte Selçuklu ve Osmanlı darüşşifalarında da bu oluşturulmuş olan bilgi uygulamaya koyulmuş. Yani bu 15. 16. yüzyıla kadar, 17. yüzyıla kadar bu bilginin darüşşifalarda kullanıldığını, insanların oradaki yatan hastaların müzikle tedavi edilmeye çalışıldığını, rehabilite edilmeye çalışıldığını çok net bir şekilde biliyoruz.
Evet. Adnan Bey, bu müzikteki frekanslar mı insanları iyi ediyor? Beyin frekanslarını düzene koyuyor?
Şimdi o, yani o müzik müzikle şöyle söyleyeyim. Müziğin tedavide kullanımı noktası sadece bir teknik. Yani müzik terapi dediğimiz şey böyle efendim işte müziği dinletip de insanları iyileştirmek gibi bir yöntemden ibaret değil. Bu sadece bir teknik. Müzik terapi her şeyden önce bir müzik terapistle uygulanır. Bir müzik terapi uygulaması ne gerekiyor? Bir
uzman ellerde olacak tabii.
Tabii müzik terapist olması gerekiyor. Bir de müzik terapiye uygun bir danışanın olması gerekiyor. Bu iki şey olmazsa olmaz. Şimdi haliyle hani müzikle ilgili birçok teknikler var, müzikal bir takım müdahaleler var vesaire var. Bunlarla müzik terapiyi karıştırmamak lazım. Müzik terapi bir müzik terapistin eşliğinde ki müzik terapi bir terapist olmak için yıllarca lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alıyorsunuz, supervizyon çalışması yapıyorsunuz, kliniklerde çalışıyorsunuz, ondan sonra müzik terapist oluyorsunuz.
Evet.
Böyle bir döngüsü var. Yani müzik terapi dediğimiz şey aslında bir terapist tarafından danışanla ihtiyaçlarına yönelik müziğin aracı olarak kullanıldığı bir terapi algılıyor. Yoksa sadece işte bir makam dinletip insanı iyileştirmek gibi bir kısır algı içerisinde müzik terapiyi değerlendiriyoruz.
Peki tek başına öyle yeterli değil.
Yeterli değil. Kesinlikle. Evet. O müzik terapi değil zaten. Bir müzikal müdahale tekniği o.
Hı hı. Peki hangi rahatsızlıklarda kullanılıyor?
Şimdi müzik terapi her türlü hani fiziksel, ruhsal veya zihinsel rahatsızlıklarda kullanılıyor. Ama özellikle daha çok ruh sağlığı ve zihinsel hastalıklarda. Mesela işte otistik bozukluk, zeka geriliği, gelişimsel bozukluklar veya işte hiperaktivite, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi problemlerde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yine psikiyatrik rahatsızlıklarda, depresyon, panik, efendim şizofreni, işte bipolar bozukluk gibi bağımlılıklarda, Alzheimer hastalığında mesela çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hı hı. Fiziksel hastalıklarda da kullanılıyor. Mesela işte felç olmuş kişi, felçli işte bir takım egzersizler gerekiyor. O egzersizlerin kolaylaştırılması ve kişinin motivasyonu artırmak için müzik eşliğinde yapılması şeklinde uygulamalar da var. Doğumlarda, ağır tedavisinde, komadaki hastalarda, koma yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda vesaire bir çok geniş bir yelpazede müzik terapi kullanılabiliyor, uygulanabiliyor.
Evet, tam bu aşamada uygulama aşamalarını da merak ettim. Örneğin bunun için belirli bir gün var mı? İşte 21 gün kadar, 40 gün kadar aşamaları nelerdir?
Yani öyle bir belirleme yok. Yani kişinin ihtiyacına göre. Kişinin önce tabii müzik terapide bir takım safhalar var. Önce ne yapıyorsunuz? Birinci seans dediğimiz. Yani önce danışanla tanışma, danışanın işte hikayesini, hastalığının hikayesini alıyoruz. Bu hikayenin geçmişle bağlantıları var mı, soy geçmişini vesaire ben hastayı tanıyoruz önce.
Hı hı.
Ondan sonra hastanın ihtiyaçlarını belirlemek için bir takım yara yapılandırılmış görüşmeler yapıyoruz. Sonra hastanın müzik terapiye uygunluğunu değerlendiriyoruz. Her hasta, her danışan müzik terapiye uygun değildir yani sonuçta müzik terapiye uygunluk da çok önemli. Yani mesela müzikal, işitsel öğrenici olanlar, müzikal kabiliyeti yüksek olanları daha çok tercih ediyoruz. Tabii bu sonrasında işte bir takım hedefler, ölçme değerlendirme araçları, hedefler belirleyip o hedefleri gerçekleştirmek adına artık müzik terapi seansları düzenliyor. Bu kişiden kişiye değişir. 10 seansta düzenlen de olur, 20 seansta düzenlen de olur. Kişinin ihtiyacı doğrultusunda bir süre söz konusu.
Evet.
Yani belli bir süre 3 seanstan sonra müzik terapiyle belli bir noktaya gelmek, 5 seanstan sonra gelmek gibi bir şey yok. Önemli olan bir güven, terapötik güven oluşturup kişiyle o güven doğrultusunda hedef belirlenmiş hedeflere doğru ilerlemek.
Evet. Çocuklarımız sınavlara giriyorlar ve büyük stres altındalar. Yükleri ağır. Pek çoğu da konsantrasyon sağlayamıyor, adapte olamıyor derslere, sorulara. Bu adaptasyonda konsantrasyonu sağlamada nasıl kullanılıyor müzik terapi?
Müzik terapi tabii özellikle dikkat ve konsantrasyonun güçlendirilmesinde çok yoğun şekilde kullanılıyor. Hı hı. Hatta mesela bu hiperaktif çocuklarla, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan çocuklarla ilgili çalışmalar var. Mesela zeminde çocuğun dikkatini çelmeyecek seviyede bir müzik dinlemesi onların bazı akademik performansını artırıyor. Bunun direkt bir takım şeyler var, çalışmalar var. Ama sadece akademik performansı artırmak için değil, okullarda sosyal uyumu artırmak, işte ve hatta buna kaynaştırma grupları diyoruz mesela. Yani bir sınıf içerisinde farklı tabiatta çocuklar var. Sorunlu olan çocuklar olabiliyor. Uyum sorunu olan çocuklar olabiliyor. Bu sınıflarda uyumun sağlanması, o kaynaşmanın sağlanması için müzik terapi çok etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Yani okullarda bizzat uygulama müzik terapi şekilleri var. Yani kaygıyı azaltmak için, çocuğun efendim kendi iç dünyasında kendine olan güvenini artırmak için, işte o dikkat ve konsantrasyon performansını artırmak için, yani müzik dinletilmesinden müzikle rahatlama ve müzikle adaptasyona kadar birçok çalışma yapılıyor.
Evet. Adnan Bey, Osmanlı Devleti'nin de ruhsal hastalıklarda su sesini kullandığını okuyoruz tarihten. Peki su sesinin nasıl bir iyileştirici gücü var? Psikolojiyi nasıl iyileştiriyor?
Yani şöyle, yani su sesinin iyileştirici gücü noktasından öyle bir şey, bir araştırma, bununla ilgili bir çalışma yok. Ama tahminimiz şu: o zaman darüşşifalarda suyun debisi üzerinden, yani akış debisi üzerinden bir uygulama yapılmış. Yani mesela depresyondaysa bir insanın modu yavaşladıysa, yani keder yönünde bir mod söz konusuysa, psikolojik ve hareket olarak yavaşladıysa bir insan, ona daha hızlı efendim debili su sesi dinletiyorlar. Ama biraz hareketliyse, işte bir manik depresif gibi böyle aşırı taşkınlık arz eden bir durum söz konusuysa, onlara da daha yavaş debili su sesi dinletilerek rehabilite edilmeye çalışılmış o darüşşifalarda. Hı hı. Evet. Yani suyun direkt tedavi edici, yani değil, biraz rehabilite edici, rahatlatıcı etkisinden, o suyun akışının rehabilite edici etkisinden ifade edilmeye çalışılmış.
Evet. Şimdi insanların pek çoğu modern çağda mutlu olamıyorlar. Ellerinde bütün imkanlar olmasına rağmen, her istediklerini neredeyse temin edebilmelerine rağmen maalesef mutluluğu yakalayamıyorlar. İnsanlar neden mutlu değil? Aslında sorulması gereken en önemli soru bu diye düşünüyorum. Müzik terapinin mutluluğu artırdığına dair elinizde veriler var mı?
Ya şimdi tabii çok geniş bir soru bu.
Evet.
Çok açıdan değerlendirilmesi gereken bir soru. Ama tabii şunu biliyorum: neden mutlu değil insanlık? Çünkü insanlık doğumundan itibaren, hatta anne karnından itibaren bir takım ihtiyaçları karşılanmamış bir şekilde büyüyorlar. Yani bizim belki gözden geçirmemiz gereken şey anne baba çocuk ilişkisi. Çocuğun çok daha küçük yaşlarda, ilk yaşlarında anne ve babayla, yakın çevresiyle olan ilişkisinin bir gözden geçirilmesi çok önemli.
Hı hı.
Yani çünkü çocukluk döneminde duygusal ihtiyaçları, ruhsal ihtiyaçları karşılanmamış insanlar ilerleyen süreçte maalesef kolay kolay mutlu olamıyorlar. Buna bir de tabii toplum içerisinde işte estetik, sanat, kültür gibi bir takım kavramların eksik olmasını da eklersek, o zaman bu mutsuzluk daha da büyüyor. Üstelik bir de insanların efendim kültürel manada işte tutunabilecekleri bir takım değerlerin de yavaş yavaş kaybolmaya başlaması bu mutsuzluk girdabını daha da derinleştiriyor. O yüzden bu çok yönlü bir şey. Burada tabii ki insanın içindeki olumsuz duyguları, içindeki efendim karamsarlığı olumluya çevirmek, en azından bir kanal bulup bir yerden akmasını sağlamada başta müzik olmak üzere sanatın çok büyük bir etkisi var. Evet. Eğer insanımız sanatla daha çok yüzleştirilirse ve sanatla daha çok bir araya getirilirse, bu hem toplumsal rehabilitasyon hem de bireysel rehabilitasyon açısından son derece önemli. Yani bu mutlu olmamız için önemli olan argümanlardan bir tanesi bu.
Evet.
Bu enstrümanı bizim yeterince iyi kullanamadığımızı ben düşünüyorum. Yani sanat ve müzik enstrümanını, aracını yeterince kullanamadığımızı düşünüyorum. Halbuki belki de saatlerce konuşarak veremeyeceğiniz etkiyi siz bir saatlik bir müzikal etkileşimle verebiliyorsunuz.
Evet. Peki Sayın evet. Çoban, çok teşekkür ederiz. Vaktimizin de sonuna geldik. Daha anlatacak çok şey var ama maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Sağ olun, iyi çalışmalar.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Evet, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Adnan Bey'in sesinden de bir müzik dinleyeceksiniz. Bir terapi müziği. İnşallah herkese şifa olsun. Efendim, psikiyatrist Doktor Adnan Çoban telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, malumunuz Zilhicce ayındayız. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Zilhicce ayının bizlere öneminden bahsediliyor. Kurban Bayramı'na da çok az bir zaman kaldı. Zilhicce ayı kurbanın müjdecisi adeta. Bugün kurbanı konuşacağız Huzur-u Hayat köşemizde. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hanımefendi telefon attığımızda. Aynur Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, sağ olun, Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz, iyi günler diliyoruz.
İyi günler.
Allah afiyet versin. Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Öncelikle size kurbanı sormak isterim. Kurbanın hikmeti nedir, kurban ne demektir? Sohbetimize böyle başlayalım hocam.
Kurban aslında kelime karşılığı da yakınlaşmak demek. Kurbanla biz öncelikle Rabbimizin bize olan emir ve lütfettiği bir ibadeti bulmuş oluyoruz. Rabbimizin emir ve lütfu vardır orada. Allah Resulü'nün bizzat uygulayarak bize öğretmiş olduğu kadim bir ibadettir. Oradaki hani Peygamber Efendimiz'in uygulaması hicretin ikinci yılıyla başlar ve Peygamber Efendimiz her kurbanda kurban keser. O Allah Resulü'nün şekil şartlarıyla nasıl olacağını bize öğretmesini orada öğreniriz. Ve sonunda kadim bir ibadet dememizin sebebi de Kur'an-ı Kerim'de veli külli ümmetin der. Her ümmet için kurban kesmekten bahseder. Böylece biz Kur'an'ın insanlık serüveni içerisinde her ümmet için Allah Teala tarafından emredilen bir ibadet olduğunu anlarız. Kurban nedir? Aslına baktığımız zaman kurban İslam'ın şeairi dediğimiz İslam'ın sembol ibadetlerindendir. Tıpkı bizim ezanımız gibi, minarelerimiz gibi Müslümanlığın, İslamiyet'in müstesna, özel ibadetlerinden birisidir. Zaten ayet-i kerimede de bir Müslüman kurban keserek aslında bütün varlığını, yani orada kurban bir semboldür, bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunu Rabbine ifade eder. Ayet-i kerimede de zaten sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır der. Sizin oradaki takvanız, Rabbinize karşı sorumluluk bilinciniz, o bilinçle hareket etmenizdir. Rabbimize kurbanımızdaki bizim sunuş gayemiz ve inşallah Rabbimize olan takvamız. Yani tabii ki kurban kesirken bir kan akıtılır. O sadece şeydir, şekil olarak kan akıtılırsa da aslında oradaki Rabbimizin emrine ya Rabbi sen istedin ben senin emrine amadayım diyerek takvamızı sembol ediyor olması bizim kurbandan anlamış olduğumuzdur. Böylece biz biliriz ki inşallah her bir kurbanla Rabbimize daha yakın olmamız, onun rızasına kavuşmamız için birer vesile olmuş olur. Rabbimize takvamızın, sadakatimizin, itaat ve sembolümüzün kurbanımız her bir kurban. Ki zaten hadis-i şerifte de o kadar güzel ifade eder ki Peygamber Efendimiz, Allah katında der kurban bayramında Allah katındaki en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğundan bahseder ve kurban kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağından. Tabii ki Allah rızası için niyete halis yapılan her bir ibadetimiz gibi ve hiçbir kurbanın hiçbir şeyi, organı, işte boynuzu, tırnağı gibi yenilmeyecek organlarını da Allah Resulü zikreder orada ve der ki hiçbir şeyi eksik kalmaksızın kişinin hayır hanesine yazılır ve bu ibadetle Allah'ın rızasına girmiş olur.
Evet.
İnşallah bizler de kestiğimiz kurbanın buna vesile olması için Rabbimize dua edelim şimdiden.
İnşallah. Sayın hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın emrettiği ayetlere baktığımızda pek çok ayette emirlerin arkasında pek çok hikmet görüyoruz. Örneğin oruç tuttuğumuzda, orucun hikmetine baktığımızda hem sıhhat buluyoruz hem de fakirlerin, açların halini anlıyoruz. Daha bunun yanında bildiğimiz, bilmediğimiz pek çok hikmeti var. Peki kurbanın hikmeti nedir? Niçin kesiyoruz?
Aslında biz bir taraftan Allah'ın rızasına ulaşmak için keseriz kurbanı. Bir taraftan da tabii ki bu ibadetin toplumsal faydaları da vardır. Muhtaçların halinden anlamak, onların halini anlamaya vesile olması, başkalarıyla bir şeyler paylaşabilmenin, bu hazzı duyabilmek, bu alışkanlığı edinebilmek, Müslüman toplumunda kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışma ruhunun gelişmesine vesile olması, nimete şükretmek ki bu bizim hayatımızın temelindedir aslında. Şükür, Allah'ın verdiklerine şükretmek, kurban da Rabbimize karşı şükrün bir vesilesidir. Oradaki bizim kestiğimiz kurban, Rabbimizin nimetine şükretmenin, infak edebilmenin, Allah yolunda harcayabilmenin, infak ahlakını kuşanabilmenin, nimeti paylaşmanın bir vesilesi olur. Ve paylaştığımız her bir kurbanla da biz kardeşimizle dünyanın neresinde olursa olsun, ki biliyoruz artık yurt içinde ve yurt dışında bu tip organizasyonlar da var elhamdülillah. Dünyanın herhangi bir yerindeki din kardeşimizle merhamet köprülerini de böylece inşa etmiş oluyoruz.
Evet.
Çok yönlü, çok yönlü bir ibadet. Hiç tanımadığımız gönüllerin bayram sevinci taşıyarak ona o sevinci ortak olmuş oluyoruz.
Evet.
Belki dünyanın öbür tarafındaki o hisseden her ağzına alanın duası inşallah kestiğimiz kurbanla bize döner diye biz de ümit ediyoruz tabii
evet.
ki.
Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetleri paylaştıkça artıyor. Bakıyorsunuz
evet.
bereketleniyor.
Evet.
Birken bin oluyor o ve hı. Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağları, sevgi bağları kuvvetleniyor. Böyle hikmetleri de var sizin az önce temas ettiğiniz gibi. Bir de şunu sormak istiyorum size. Tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurban kesmesi. Nasıl keserdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam?
Şimdi şekil şartlarında tabii ki şey vardır. Orada Peygamber Efendimiz'in babanız İbrahim'in sünneti olarak söyler. Hazreti İbrahim'den gelen bir sünnettir, bir yoldur, bir gelenektir. İşte hangi hayvanların kesileceği, işte ne zaman kesileceği. Yani orada şey vardır. Evet, bir hayvan kesilecek, işte büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, hangilerin olduğu belirtir. Burada şunu söyler, ibadeti yaparken İslam'da canım nasıl istiyorsa, ben nasıl istiyorsam ya da istemiyorum gibi bir ifade yoktur. Burada İslam'daki ölçü Allah Resulü nasıl yaptıysa, bu dinin emridir, Kur'an'ın emridir. Bizim uymamız gereken yok, Resulünün yoludur. Ölçü Allah Resulü bunun şekil şartlarını nasıl yerine getirdiyse biz bunu bu şekilde yaparız. Orada hani kurban kesmesek de yerine fakirlere tasadduk mu etsek, hani bu tip şeyler de bazen duyarız.
Soruluyor
bu
evet.
Bu aslında evet maalesef ibadetlerin özünü bilmemekten kaynaklanan bir durumdur. İbadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirirler. Ve her ibadetin az önce de belirttiğim gibi bir yapılış şekli vardır. Onun için ben kurbanı kesmesem de yerine onun bedelini fakirlere versem, yine infakta bulunsam bu kurban yerine geçer mi? Hayır, geçmez.
Geçmez, evet, emir kesin.
Evet. Buradaki önemli olan takva dediğimiz şey odur zaten. Rabbimin benden istediği şeyi ya da istemediği şeyi hakkıyla yerine getirme gayretinde olmak demektir.
Evet.
Haşa burada sanki onun emrettiği şeyi beğenmemek, kendimi oraya hüküm koyucu gibi koymak gibi bir durumda ortaya çıkar ki bu dini açıdan tabii ki sıkıntılı bir durumdur. Allah Resulü de Allah katında Kurban Bayramı'ndaki en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu bize belirtiyor zaten.
Peki hocam.
Ha, fakirlere iyilikte, ihsanda bulunmak da önemli midir? Tabii ki önemlidir. Ama bunlar sanki birbirinin alternatifiymiş gibi ortaya konulduğunda problem olur.
Evet. Hocam peki çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kurban hakkında aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
Allah'a emanet olun.
Sağ olun sizler de. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Sayın Aynur Yaşar telefon hattımızdaydı. Kurbanı konuştuk ve böylece bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.